Ayrım 4, sayfa 55. Hamidiye Süvari Alayları. Sultan Hamid, Rus-Kazak alaylarına karşı bizde de Hamidiye Süvari Alaylarını teşkil etmişti. Bunlar iki gruptu. Birisi Erzurum-Van arasındaki sınır boyundaki aşiretlerden, ikincisi Mardin ile Urfa arasındaki çölün kuzey kısmında bulunan aşiretlerden teşkil olunmuştu. Alay ve bölük komutanları Nizamiye'den aşiret reisleri kuvvetlerine göre binbaşı veya yarbay rütbesiyle alay komutan yardımcısı, takım subayları, aşiretin ileri gelenlerinden teğmenler. Her alaya bir tarafında Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, diğer tarafında padişah armasıyla işlenmiş kırmızı atlastan sancaklarla beyaz ipek bir kumaşa yaldızla yazılı fermanlar, padişah emri verilmişti. Bu fermanlarda alayların nizamnameleri ve nasıl eğitim görecekleri son derece açık bir şekilde belirtilmişti. Ne çare ki bunların hepsi yazıda kalmış, yıllardır bu alaylar ne eğitim görmüşler ne de yoklamaları yapılmıştı. Aksine kontrolsüzlük yüzünden şımarmışlar ve bazı kasabalarda askerlik çağı gelmiş olanlar da bu alaylara yazılarak askerlikten kurtulmuşlardı. Meşrutiyetin ilanında hükümet bu alayları yok etmektense tensik etmeyi ve yeniden düzenlenmelerini uygun bulmuştu. Bu maksatla iki komisyon teşkil edilmişti. Birinci komisyon binbaşı Trabzonlu Hacı Hamdi Bey başkanlığında sınır boylarındaki Kuzey Gruba, ikinci komisyon da benim başkanlığımda çöl alaylarının yeniden düzenlenmesi ve tensikine memur edilmişti. 1910 yılının bir ilkbahar gününde bu görev için aldığım emir üzerine Hozat'tan Mardin'e hareket ediyordum. Kurmay Kolağası Rıfat, Süvari Yüzbaşısı Tahsin, Baytar Kolağası Rıza, Katip Hüsnü Beyler benim komisyonumun üyeleri olarak gelmişler, bir çavuş komutasında 6 asker de yanımıza verilmişti. Aşiretlerin içine gidilerek bir taraftan kayıt defterleri yoklandı, bir taraftan ölenler çıkartılıp yerlerine gözle görülecek yenileri yazıldı. Baytar da aşiret hayvanlarını muayene etti. Bu suretle aşiretin gerçek kuvveti meydana çıkarıldı ve yeni şekil buna göre verildi. Bu arada lazım gelenlere de münasip rütbeler tevzi ediliyordu. Bu çalışmalar yapılırken şöyle bir olayı bugün gibi hatırlıyorum. Hayvanlarımız için bir hayvan yükü arpa da yanımızda olduğu halde gerekli işleri yapmak üzere küçük bir aşirete gitmiştik. Mardin'in güneyindeki bu aşiretin reisi bizi karşıladıktan ve çadırlara yerleştirdikten sonra beraber getirdiğimiz hayvan yemini görünce boynunun üzerine bir kılıç namlusu uzatmış olarak yanıma yaklaşmış ağlıyordu. Ağzından şu kelimeler dökülmüştü. Artık aşiretler arasında benim şerefim kalmamıştır. Devletin birkaç atını besleyemeyecek kadar yoksul değiliz. Arpanızı beraber getirmişsiniz. Bu bize hakarettir. Ben onlara bu gece pirinç yedireceğim. Kabul etmezseniz bu kılıçla boynumu kesin. Bu hareket beni duygulandırmış, arzusunu kabul ettikten sonra gülerek onu teselli etmeye çalışmıştım. Cizre, Nusaybin, Mardin, Viranşehir, Harran, Suruç kazalarındaki aşiret ve kabilelerin teşkilatı tamamlanmış, kış da yaklaşmıştı. Erzincan'a ordu merkezine hareket ettik. O yıl 1326 meşhur büyük kış oldu. Çöle kar yağdı. Deve ve koyunlar sürüler halinde açıkta kalan insanlarla beraber donup öldüler. Nizip'te üzerinde Mısırlı İbrahim Paşa ordusunun kurşunları bulunan zeytin ağaçları dondular. Şimdiki zeytin ağaçları bunların kökünden sürüp büyümüş olanlardır. Karlar içinde çok zor bir yolculuktan sonra Diyarbakır'a yaklaştığımızda Urfa kapısının az ilerisinde şiddetli bir tipiye tutulduk. Az kalsın hepimiz donuyorduk. Bir tesadüf bizi kurtardı. Elazığ'da 20 gün yolun açılmasını beklemekle vakit geçirdik. Kar, Keban ile Arapgir arasında 2,5 metreyi bulmuştu. Geçme imkanı yoktu. Ancak bir gece yerlilerin kirşe dedikleri bütün kar yığını donup buz haline geldiğinde atlarımızı pürüzsüz bir asfalt yolda gider gibi donmuş kar yığınları üzerinde koşturarak dağları geçebildik. Bizden sonra kar tekrar gevşemiş ve bu yüzden Mayıs ayına kadar yol vermemiştir. Orduya verdiğim teşkilat defterinin İstanbul'a bakanlığa götürülmesine beni memur ettiler. İstanbul'a geldiğimde o vakit Harbiye Bakanı olan Mahmut Şevket Paşa benden izahat aldı. Bu alaylara artık Hamidiye ismi verilemez. Yeni bir isim düşünüyor musunuz? Diye sordu. Kendilerine şu cevabı verdim. Bunların içinde Arap olarak yalnız küçük Tay kabilesi vardır. Kendilerini Kürt sayanların bir kısmı da aslen Türktür. Bir Türk ismi verilmesi uygun olur. Mesela Oğuz alayları gibi. Gülerek, güzel ama söylene söylene Uyuz alayları olur. En iyisi aşiret süvari alayları diyelim, buyurdu. Böylece teşkilatın yeni adı belli olmuş, bakanlığın her dairesi kendisine düşen işleri yapmaya başlamıştı. Beni de Genelkurmay'ın seferberlik şubesine memur ettiler. Ben Anadolu'da bu işlerle uğraşırken İtalya'da Trablusgarp Savaşı olmuştu. Şubede binbaşı Sadullah Bey'le masa arkadaşlığı ederek çalışmaya başladım. Sadullah Bey daha sonraları Seyri Sefarin müdürlüğü yapmış ve milletvekili olmuştu. Alaylara yeni fermanlar yazılıyor, sancaklar ve subaylara buyurultular hazırlanıyordu. Arkadaşlarım olan hürriyet kahramanları Trablus ve Bingazi'de yerli mücahitlerin başında savaşa devam ediyorlardı. Şubemizin müdürü General Ziya, Genelkurmay Başkanı General Ahmet İzzet, Yemen'de olduğundan 2. Başkan Suriyeli General Hadi ona vekalet ediyor. O günlere dair yazdığım bir yazıyı çok yıllar sonra Atatürk'e okumuştum. Çok beğenmişti. Bazı kelimeleri tavsiye etmişti. Balkan Savaşı'nın başlamasından az evvel durumu az çok gösteren bir yazı olduğunu zannederim. Atatürk'ün tavsiye ederek yazdığı kelimeler siyah dizilmiştir. 1911 kışında İstanbul'da Genelkurmay Seferberlik Şubesi'ndeyim. Rütben binbaşı. Şubede daha birkaç kurmaylar var. Fakat seferberlik işleri çok çalışkan ve keskin zekalı tanınmış şeflerin sevgisini kazanmış Kurmay Yarbay merhum Halil Bey'in inhisarında. Her şeyi o yapıyor, her işi o görüyor. Hakikaten çalışkan ve hiç şüphe yok ki hamiyetli bir asker. Ancak meslekte esaslı bir ameliyat geçirmemiş, tecrübe edinmemiş. Koca Osmanlı İmparatorluğu'nun mesaisi bu zatın mesaisine bağlanmış bulunuyor. Rediflerin seferberlikleri, yürüyüş cetvelleri, kıtaların seferber toplanmaları hep nazari esaslar üzerine kuruluyor. Şaşılacak cihet, memlekette görgü sahibi olanların fikrinden, mütalasından istifadeye lüzum görülmemesidir. Memleketin iyi bir haritası bile yok. Sevkürt Ceyş hazırlıkları, Kipert'in umumi haritası üstünde yapılıyor. Bu sıralarda Balkanlarda kara bulutlar toplanıyor. Halil Bey'in bizzat hazırlamakta olduğu seferberlik işleri çok mahrem tutulmak isteniyor. Ve bizler gibi üçüncü derecede iş sahipleri bunların esasından haberdar edilmiyoruz. Ancak belli iş parçalarını yaparken bazı şeyler seziyoruz. Bir şey söylemek istersek ters mukabele görüyoruz. Ben 9 senelik Doğu Anadolu hayatından yeni gelmiş bulunuyorum. İstanbul'da olup bitenlerden hiçbir şey bilmiyorum. Hayatı İstanbul'da geçenler, taşra dedikleri Anadolu'yu hor görenler tarafından kaba bir Anadolu sayılıyorum. Doğu'nun sert ikliminde hemen her köşesinde geçirdiğimiz tecrübe, Ermeni isyanlarından, Dersim ayaklanmalarından, eşkıya takiplerindeki görgümüze, Anadolu halkının durumuna hiç kıymet verilmiyor. Aşiret süvari alayları konusu olursa o vakit alelade bir mütalaa sormak lütfunda bulunuyorlar. Dairede daha tecrübeli, daha kudretli kurmaylar var. Hem bunlar Rumeli sahasında kendilerini tanıtmış oldukları halde yine bu işlere karıştırılmıyor. Kuvvetli malumatını pek geniş tecrübelerle tamamlamış, Rumeli dağlarında, Balkanlarda senelerce uğraşmış, Yarbay Fevzi, Mareşal Çakmak gibi bir zatın bile mütalasından ve tecrübesinden istifade aranmıyor. Kendisi kanım şubesinde, ikinci derecede işlerde çalıştırılıyor. Yalnız bir defa Üsküp'ün mü, Kornonova'nın mı, tahkimi uygun olacağını sormuşlar da, Kornonova'nın tahkimi tavsiye ettiği halde kabul olunmadığını kendisinden sonralarda işitmiştim. Bütün seferberlik menzil işleri Halil Bey'in tercüme ettiği kitabın nazari ve bizim memleketimize uymaz esaslarına göre hazırlanmaktaydı. Biz küçükler aramızda bu işler nereye varacak, nasıl düzelecek, Balkanlarda bir muharebe olursa vay halimize diye dertleşiyoruz. Konuşmada ihtiyatı seven bazı arkadaşlar, aman böyle şeylerden bahsetmeyin, korkaklıkla itham edilir, soluğu ya İskenderun'da ya da Erzurum'da alırsınız, hem de Balkan devletlerinin ne ehemmiyeti olabilir diyorlardı. Bir gün yine böyle konuşuyorduk, sokaktan yüksek sesler geldi. Birçok mektep çocukları ellerinde bayraklar, yaşasın Enverler, Niyaziler marşını söyleyerek geçiyorlardı. Aramızda bazıları, ah şu Enver bir Trablusgarp'tan dönse, gelse de aramıza girse, bakın işler nasıl yoluna girer diye söyleniyorlardı. Düşünüyorum, Enver harbiye ve kurmay okullarında benim sınıf arkadaşım. 6 sene dershanede beraber çalışmışız ve sevişmişiz. 1896 kışında Manastır Lisesi'nden Harbiye'ye gelen bu 16 yaşlarındaki terbiyeli ve mahcup kurmay genç ile 5. kısımda ilk karşılaştığımız günü hatırlıyorum. Bir kaşının ortasında 1 santimetre kadar kısmı beyazdı. Arkadaşlar kendisiyle latife ederek bu işaretin gelecekte pek büyük bir adam olacağına delalet ettiğini söylediğimiz zamanlar onun kızarıp bozarıp manastır şivesiyle "Abe kardeşler benimle eğlenmeyin" dediğini pek iyi hatırlıyorum. Bu gençlik kehanetinin böyle 15 senede nasıl tahakkuk ettiğini hayret etmemek mümkün değildir. Demek ki genelkurmayın bir kısım genç elemanları o vakit Trablusgarp çöllerinde uğraşan hürriyet kahramanı Enver'in gelip işi almasında istikbali görüyorlardı. Enver mektep hayatında orta zekası ile terbiye intizam ve çalışkanlığı ile iyi bir mevki kazanmıştı. Fakat koca bir millete baş olacak kadar yüksek bir dehayı arkadaşları pek göremiyorlardı. Aynı sınıftan olan Hafız Hakkı da belki. Her neyse, o sırada genç kurmay olan Enver Bey, milletin göz bebeği ve kahramanı olmuştu. Umumi efkarın hissiyatı ona müteveccih idi. Mamafi, bu da pek boş yere değildi. Buna tekamül devri safhalarından saymak doğru olur. Benim o şubede arkadaşım Sadullah Bey, ulaştırma işleriyle uğraşıyordu. Bana en çok yakınlığı da o gösteriyordu. Ara sıra kendisiyle dertleşiyorduk. Bir gün bana dedi ki, Enver şüphe yok büyük adamdır. Lakin baş olacak kudrette ondan üstün Mustafa Kemal vardır. Ben her ikisini de çok yakından tanırım. Bugün ikisi de Afrika çöllerinde vatanperverliklerini gösteriyorlar. Mustafa Kemal Derne'de çok iyi çalışıyor. Enver'den çok üstün, çok kahraman ve çok zekidir. Onda öyle bir enerji vardır ki manialar onun karşısında dümdüz olur. Fakat işittiğime göre gözlerinden çok muzdaripmiş. Afrika'nın menhus göz ağrısı ona geçmişse çok yazık olur. Oradan yakayı kurtarsa da buraya gelse hem böyle bir tehlikeden kurtulur hem de cidden buranın boşluğunu doldurur. Kısa bir zaman sonra beni doğuda ve güneyde yeni teşkil edilen aşiret süvari alaylarının sancakları ve fermanlarını ve subay buyrultularını padişah adına merasimle teslim etmeye memur ettiler. Trabzon'dan Erzurum'a gittim. Hınıs, Varto, Eleşkirt, Karaköse, Tutak, Erciş ve Cizre'den Nusaybin, Mardin, Viranşehir'e kadar bu merasim yapılırken Balkan Savaşı patlak verdi. Geldiğimde ordumuzun Çatalca ve Bolayır'a çekildiği ve Rumeli'nin elden çıktığı haberini alınca çok üzüldüm. Karakeçili ve milli aşiretleri Viranşehir'de toplanmış merasim yapılırken savcı Karakeçi aşireti reisi Dırı Bey'in mahkum ve kaçak bir eşkıya olduğunu ve tutuklanması lazım geldiğini söylüyor. O ise bir deve kurban etmek isterken ben bırakmıyorum. Bir elinde padişah fermanı, bir elinde sancağı tutmuş, binbaşı üniforması giymiş olarak alayın başında geçit resmi yapıyor ve Balkan Savaşı'na katılmak istediğini bildiriyordu. Milli aşireti reisi binbaşı Halil Bey de buna katılıyor. Ben de telgrafla bakanlığa durumu intikal ettiriyorum. Karakeçili aşiretinin aslının Türk olduğu isminden belli. Urfa'da vazifem bitmiş olduğundan İstanbul'a hareket ettim. Bu iki alayla diğer bir alay silah altına alınarak ikisi Çatalca hattında, birisi de Bolayır'a gönderildi. Ve Doğu Trakya'nın kurtuluşu ileri harekatına katıldılar. Daha sonra 1. Cihan Savaşı'na katılan bu aşiret, süvari alaylarının artık Cumhuriyetimizin silahlı kuvvetleri yanında yerleri olamazdı. Onun için de tarihe karışmışlardır. Balkan Savaşı sonlarında. Anadolu'dan İstanbul'a döndüğüm vakit genel durum son derece kötüydü. Bütün Rumeli'yi Balkan devletleri işgal etmişler, Batı Rumeli ordumuz kalmamış, Doğu Rumeli ordumuz Çatalca ve Bolayır hatlarında tutunabilmiş. General Ahmet İzzet Yemen'den getirilerek ordunun başına geçirilmiş, o da karargahını Hadimköy'de kurmuş. Hürriyet kahramanları genç subaylar da bu sıralarda Trablus ve Bingazi'den dönmüşler ve vatanı kurtarmanın çarelerini aramaya başlamışlardı. Fethi Okyar ile Mustafa Kemal Atatürk, Bolayır kol ordusuna Enver ile Hafız Hakkı da Çatalca'da sol yan kol ordusuna ödevlendirilmişlerdir. Enver Bey birkaç arkadaşıyla Babali'yi başbakanlığı basıyor, Harbiye Nazırı Nazmı Paşa vuruluyor, Kamil Paşa'dan istifanamesini alan Enver bunu padişaha götürerek Mahmut Şevket Paşa'nın mareşallik ile başbakanlık fermanını getiriyor ve merasimle yeni kabine kuruluyor. İttihat ve Terakki Erkanı'ndan Fethi Okyar bu olayı vakitsiz bulmuş, Mustafa Kemal de bu düşünceye katılmıştı. Hürriyet kahramanları, kurmay subaylar, bütün Rumeli'nin bilhassa Doğu Trakya'nın elden çıkmasına tahammül edemiyorlar. Edirne'yi kurtarmak çarelerini aralarında tartışarak araştırıyorlardı. Bunun için de gizlice plan hazırlanıyor, Mahmut Şevket Paşa Enver'in isteğini kıramıyor, planın tatbikini kabul ediyor. Bir gün bakanlıkta Enver ile karşılaştık. "Haydi gel Fahri beraber gidelim." dedi. Beraberce iskeleye indik. Küçük bir torpido orada hazır bekliyordu. Bununla Marmara'ya açılıp sahilleri dolaşarak Erde'ye geldik. Birdenbire bir fırtına patladı ve sakin deniz karıştı. Kapıdağ ile Marmara Adası arasından geçerken korkunç dalgalar torpidonun üzerinden aşmaya başladı. Kaptan Kulesi'nde olduğumuz halde Enver'le beni sırılsıklam bir hale soktu. Enver bunu aldırmıyordu bile. Gözlerini bir noktaya dikmiş düşünüyordu. Kendisini zorla ikna ettim. Erde'ye dönerek Bandırma'ya geçip orada bulduğumuz bir vapurla İstanbul'a geldik. Meğer bu gezi Enver'in hazırlayıp Mahmut Şevket Paşa'ya kabul ettirdiği gizli planla ilgiliymiş. Plana göre Şarköy'e kendi kol ordusu çıkarılacak, Bolayır'daki kol ordu ile birlikte oradaki Bulgar kol ordusu dağıtılarak Edirne'ye doğru ilerlenecekmiş. Enver bu planı benden bile gizliyordu. Fakat bu plan tatbik edilirken kullanılacak çıkarma vasıtaları İstanbul'da hazırlanıyordu ki düşmanın bunu haber almaması mümkün değildi. Beni yanında götürdüğü halde bir kerecik olsun fikrimi sormamıştı. Planın tatbikine geçildi. Buna göre her iki kolordu aynı günde hareket edecekleriydiyse de Bolayır kolordusu bir gün önce saldırıya başlamıştı. Bu yüzden meydana gelen aksaklık bu kolordunun muvaffakiyetsizliğine sebep olmuştu. Bulgarlar ise Şarköy'e dönerek ertesi gün buraya çıkacak kolorduyu karşıladılar. Bu yüzden işler bozulmuştu. Haber verildiği halde Enverler Fethilerin bir gün evvel hareket ettiklerini, Fethiler de Enverlerin bir gün geç kaldıklarını ve durumu kendilerine bildirmediklerini söyleyerek kabahati birbirlerine yüklemeye başlamışlardı. Mahmut Şevket Paşa Enver'i ve Hurşit Paşa'yı alarak Bolayır'a gitti. İki tarafı barıştırdı. Fakat Enver'le Mustafa Kemal arasındaki anlaşmazlık ve dargınlık gene de düzelmedi. Edirne'nin kurtarılmasından da artık ümit kesildiği için Midye-Enes hattının kabulü zaruri oluyordu. Beni başkumandan Ahmet İzzet Paşa'nın karargahına tayin etmişlerdi. Hadimköy'de yataklı vagonlardan mürekkep bir tren karargah vazifesini görüyordu. İki yataklı bir kompartmanda benden bir sınıf evvel olan Merzifonlu Ömer Lütfi Bey ile beraber çalışmaya başlamıştım. Sonra da Sancaktepe'deki çadırlı ordugaha geçtik. Karargah çok kalabalık ve çoğu eski general ve kurmaylardı. Yemen'den gelen İsmet Bey İnönü, başkumandan Ahmet İzzet Paşa'nın yakını bulunuyordu. Ama bu kafi olamazdı. Hürriyet kahramanları Enver, Hafız Hakkı, Fethi, Kemal ve daha kimler neden ikinci safta bırakılıyordu? İhtilal komitesi erkanından ve milletin gözünde bir hayli otorite kazanmış olan Enver, niçin başkumandanlık kurmayı olmasın? O vazifede bulunan Hadi Paşa kim oluyor? Balkan Savaşı felaketinde Genelkurmay Başkan Vekili olarak sorumlu bir Arap general değil mi? Karargahta Keçecizade Fuat Paşa gibi eski bir generalin işi ne? Kurmay başkanlığını Enver alırsa bu eskilere yol görünecek. Bu da Ahmet İzzet Paşa'nın yapabileceği iş değil. Mahmut Şevket Paşa hatıratında Ahmet İzzet Paşa'yı değiştirmek istediğinden bahsetmekte. Fakat bunun sebebini bildirmemektedir. Ahmet İzzet Paşa aslen Arnavut ise de artık Türkleşmiş, çok bilgili, tecrübeli, nazik fakat genç neslin istediği kadar enerjik ve hareketli görülemiyordu. Şişmanca bir zattı ve muhafazakardı.